Ayrım 26. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 250. Güneşin Batışı. 1924'ten 1933'e kadarki 10 yıl Avrupa'mız için oldukça sakin bir dönemdir. Dünyamız insan eliyle henüz tahrip edilmemişti. Bunu hep minnetle hatırlarım. Huzursuzluklardan çok çekmiş olan bizim kuşak, görece bir barışı da umulmadık bir armağan saymıştı. Hepimizin içinde tek bir duygu vardı. O berbat savaşın ve savaş sonrası yıllarının mutluluk, özgürlük ve düşünce yoğunlaşması alanlarında hayatımızdan çaldıklarını yerine koymalıydık. Daha çok çalışıyorduk ama daha da rahatlıyorduk. Yolculuklar yapıyor, deneylere girişiyor ve Avrupa'yı da dünyayı da yeniden keşfediyorduk. İnsanlar o yıllardaki kadar çok yolculuk etmemiştir hiç. Karşılıklı yasaklanmalarda kaybettiklerini çabucak telafi etmek isteyen genç insanların sabırsızlığından mıydı acaba? Ama belki de belli belirsiz bir ön seziydi. Yasaklar yeniden başlamadan darlıktan silkinip çıkmak istiyorlardı. O tarihte ben de çok yolculuk yapıyordum. Ama bunlar gençliğimdekilerden daha bir başkaydı. Çünkü şimdi gittiğim ülkelerde artık bir yabancı değildim. Her yerde dostlarım, yayın evlerim, okurlarım vardı. Bir zamanların tanınmayan meraklı kişisi olarak değil, kitaplarımın yazarı olarak gidiyordum. Yıllardan beri hayatımın gerçek düşüncesi saydığım düşünce için, Avrupa'nın manevi birleşmesi için şimdi ağırlığımı koyabilir, daha geniş bir etki yapabilirdim. Bu anlayışa uygun olarak İsviçre'de ve Hollanda'da konferanslar veriyor, Brüksel'de Palais de Arts'ta Fransızca konuşmalar yapıyor. Floransa'da Michel-Ange ve Leonardo'nun uğrak yeri olmuş tarihi Sala dei Dugento'da İtalyanca konuşuyordum. Amerika'da Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar bir uçtan ötekine yaptığım konferans gezimde İngilizce konuşuyordum. Bu yolculuklarım işte böylesine bambaşkaydı. Şimdi ülkenin en seçkinleriyle arkadaşça konuşuyorduk. Hem de onların peşinde koşmak gerekmeden. Gençliğimde saygıyla baktığım ve tek satır yazmayı göze alamadığım kişilerle şimdi yakın dosttum. Yabancılara üstten bakan ve kapalı tutulan çevrelere giriyordum. Faubourg Saint-Germain'deki sarayları, İtalya'nın palazzolarını, özel koleksiyonları gezip görüyordum. Genel kitaplıklarda sıraya girip beklemiyordum. Direktörler en değerli yapıtları kendi elleriyle gösteriyordu. Önemsenmeyen meraklıların ancak kapısından ürkek bir bakış fırlatabildiği dolar milyonerlerinin antikacılarında Philadelphia'da Rosenbach gibi baş konuktum. Şu üst tabaka denilenlerin dünyasını ilk olarak tanıyor ve böylece de rahatlığa ve huzura kavuşuyordum. Hiç kimseden izin istemek zorunda değildim. Tersine onlar bana yaklaşıyordu. Ama dünyayı bu yüzden acaba daha iyi mi tanıyordum? Beni kimsenin beklemediği, her şeyden uzak olmam nedeniyle her gördüğümün gözüme gizemli gözüktüğü gençlik yolculuklarımı hep özlüyordum. Bundan ötürü de eski tarz gezilerimden vazgeçemedim. Paris'e gidince Roger Martin, Du Gard, Jules Romains, Daumel, Mazerelle gibi en iyi dostlarıma bile barışımı hemen bildirmezdim. Önce eski öğrencilik günlerimdeki gibi rahatça ve habersizce şöyle bir sokak sokak dolaşmak isterdim. Eski kahveleri ve küçük lokantaları arardım. Gençliğime dönmüşüm gibi yapardım. Çalışmak isteyince de Bologna, Tirano ya da Dijon gibi en akla gelmeyen küçük yerlere giderdim. Tanınmamak, küçük otellerde kalmak, o hiç hoşlanmadığım lükslerden sonra eşsiz bir duygu veriyordu insana. Bir öne çıkmak, bir geriye çekilmek, bir başka deyimle ışık ve gölgeyi keyfince kullanmak ne hoştu. Sonraları Hitler pek çok şeyimi aldı ama bir 10 yıl keyfimce ve derin bir özgürlükle Avrupalı yaşamış olmak bilincini ne elimden alabildi ne de yok edebildi. Yalnızca buna dokunamadı. O yolculuklardan bir tanesi Rusya'ya yaptığım yolculuk. Benim için özellikle heyecan verici ve öğretici olmuştu. 1914'te savaştan az önce Dostoyevski üzerine hazırladığım kitabıma çalışırken bu yolculuğa hazırlanmıştım. Ama o tarihte savaşın kanlı orağı araya girmiş ve o günden sonra bu yolculuğa nedense çıkamamıştım. Rusya, Bolşevizm denemesinden sonra bütün düşünürler için çok ilginç ve çekici bir ülke olmuştu. Fazla bir bilgi olmadan ya aşırı bir hayranlık besleniyor ya da sert bir düşmanlık gösteriliyordu. Orada olup bitenleri çılgınca propagandalar ve karşı propaganda yüzünden kimse tam tamına bilmiyordu. Ama yine de bilinen bir yan vardı. Orada yepyeni bir denemeye girişilmişti. Dünyamızın yarını için iyi de olabilirdi, kötü de. Shaw, Wells, Burbos, Istrati, Jit ve daha pek çokları oraya gitmişti. Kimi hayranlıkla, kimi de düş kırıklığıyla geri dönmüştü. Kendi gözümle görüp bilgi edinmeye heveslenmeseydim, yeniden yana ve düşünceyle ilgili bir insan sayılmazdım. Kitaplarım orada çok okunuyordu. Gorki'nin ön sözüyle yayınlanmış olan bütün diziden başka birkaç kopeke satılıp geniş yığınlara ulaşan basit baskılar da yapılmıştı. Şu halde iyi karşılanacağıma güvenebilirdim ama benim için yine de bir engel vardı. O tarihte Rusya'ya yapılacak bir yolculuk taraf tutmayı önceden şart koşuyordu. Ya açıktan açığa ondan yana çıkmak ya da beğenmemek gerekiyordu. Oysa ben politik ve kesin yargılı her görüşten kaçınırdım. Böylesine güç yaklaşılan bir ülke ve henüz çözümlenmemiş bir sorun üzerine birkaç haftalık şöyle bir bakıştan sonra yargı vermek zorunda kalmak hoşuma gitmezdi. Bundan ötürü de çok merakta olduğum halde Rusya'ya bir yolculuğa bir türlü karar verememiştim. İşte bu sırada 1928 yaz başlarında Moskova'da yapılacak olan Lev Tolstoy'un 100. doğum yılı törenine Avusturya yazarları temsilcisi olarak katılmam için bir çağrı geldi. Tören gecesi Tolstoy için bir konuşma da yapacaktım. Böyle bir çağrıdan kaçınmam için hiç neden yoktu. Çünkü böyle bir durum politikayı birinci plandan uzaklaştırıyordu. Tolstoy gibi zordan yana olmayan bir ulu şaire Bolşevik denemezdi. Onun üzerine yazdığım kitap binlerce okurun elinde olduğuna göre konuşmak da açık bir hakkımdı. Bütün ülkeler yazarlarının aralarından en yücesini saygıyla anmak için birleşmesi Avrupalılık düşüncesi içinde önemli bir gösteri olurdu bence. Evet karşılığını verdim ve bu acele kararımdan hiç pişman olmadım. Polonya'dan transit yolculuk bile başlı başına bir izlenimdi. Zamanımızın kendi eliyle açtığı yaraları ne çabuk iyi edebildiğini görüyordum. 1945'te yıkıntılarını gördüğüm Galiçya kentleri yepyeni olarak karşımdaydı. Bir insanın hayatında varlığının büyükçe bir parçası olan 10 yıl, bir ulusun tarihinde yalnızca bir andı. Bunu bir kez daha anlamıştım. Yenmiş, yenilmiş orduların 1, 2, 3, 4 kez Varşova'dan geçtiğini gösteren en ufak bir iz yoktu. Güzel kadınlarla dolu kahveler göz alıcıydı. Daracık belli üniformalarıyla boylu boslu subaylar caddelerde geziniyorlar ve asker rolüne çıkmış o ünlü Viyana Saray Tiyatrosu oyuncularını hatırlatıyorlardı. Yüzyılların yıkıntıları arasından yeni Polonya Cumhuriyeti'nin yükselmiş olması, her yerde sezilen bir canlılık, güven ve haklı bir onur duygusuna yol açmıştı. Varşova'dan sonra Rus sınırına doğru yolculuk sürdü. Topraklar düzleşmiş ve kumluk olmuştu. Her istasyonda bütün köy halkı renkli giysileriyle karşımdaydı. Çünkü yasak ve kapanık ülkeye o tarihte ancak günde tek bir yolcu treni giderdi. Doğu ve Batı dünyalarını birleştiren o trenin pırıl pırıl vagonlarını görmek büyük bir olay sayılıyordu. Sınır istasyonu Nijegorali'ye varmıştık. Demir yolunun üzerinde kan kırmızısı bir bez afiş asılıydı. Ama ben Rus harflerini okuyamıyordum. Çevirdiler. Bütün ülkelerin emekçileri birleşiniz diye yazılıydı. Bu alev kırmızısı bantın altından geçmekle Proleter İmparatorluğu Sovyetler Cumhuriyeti'ne yeni bir dünyaya ayak basılmış oluyordu. Yolculuk ettiğimiz trenin proleterlikle hiçbir ilgisi yoktu elbette. Çarlık zamanından kalma bu yataklı vagon Avrupa'nın lüks trenlerinden daha geniş, hız bakımından ağır, daha rahat ve hoştu. Rus topraklarında ilk yolculuğumdu ama tuhaf değil mi hiç de yabancı gelmiyordu. Hafif hüzünlü o uçsuz bucaksız, ıssız bozkırlar, kasabaların kulübeleri, soğan biçimli kuleleri, köylüyle peygamber karışımı o uzun sakallı erkekler, ağızları kulaklarına vararak bizi dostça selamlıyorlardı. Kuvas, bir Rus içkisi, yumurta ve hıyar satan, renkli başörtülü ve beyaz giysili kadınlara kadar her şeyi müthiş yakın buluyordum kendime. Bütün bunları ben nereden tanıyordum? Bu tanışlığı Rus edebiyatının üstünlüğüne borçluydum. Halkın günlük yaşayışını eşsiz bir gerçeklikle bizlere anlatmış olan Tolstoy, Dostoyevski, Aksakov, Gorki'den tanımıştım. Dillerini bilmesem de dokunaklı bir basitliği olan bu insanların konuşmalarını anlıyorum sanmaktaydım. Bol mintanlarının içinde iri ve tasasız duruyorlardı. Trende satranç oynayan ya da tartışan şu işçi delikanlılar da öyleydi. Gençliğin bu yerinde duramaz ve ele avuca sığmaz düşünce önderleri, ulusun bütün güçlerine yöneltilen çağrıyla yeniden doğuşa kavuşmuştu. Tolstoy ve Dostoyevski'nin halka beslediği sevgiden midir bilemiyorum ama bu insanlardaki çocuksu, duygulandıran, akıllı ve henüz gelişmemiş yanları seviverdim. Sovyet Rusya'daki 14 günüm sürekli yüksek gerilimle geçti. Görüyor, duyuyor, hayranlık duyuyor, itilip uzaklaştırılıyor, heyecanlanıyor ya da öfkeleniyordum. Sözün kısası, soğuklu sıcaklı bir elektrik akımına kapılmıştım hep. Moskova başlı başına ikiye bölünmüş bir dünyaydı. Kızıl alan, duvarları ve soğan biçimi kuleleriyle biraz Tatar, biraz Doğu, biraz Bizans ve bundan ötürü de eski Rusya'nın şaşırtıcı bir parçasıydı. Ama hemen yanı başındaki çağcıl, yüksek yapılar Amerikan devlerinden oluşan yabancı sürüler gibiydi. Hiçbir şeyde uyum yoktu. Kiliselerinin isle kararmış eski ikonları loşluktan bakıyor ve azizlerin mihrapları ışıldıyordu. Yüz adım ötede ise Lenin'in belki de bizi onurlandırmak için yeni boyanmış cesedi camlı tabutunda kara giysisiyle uzanıyordu. Pırıl pırıl birkaç otomobilin yanı sıra sakallı ve kirli arabacılar sıska atlarını tatlı sözlerle sürmeye çalışıyorlardı. Konuşmalarımızı yaptığımız büyük opera, çarlığın gösterişli parıltısıyla proleter seyircilerin gözlerini kamaştırıyordu. Kentin kenar semtlerinde kirli ve bakımsız ihtiyarlara benzeyen eski ve çökmek üzere evler, yıkılmamak için birbirlerine yaslanmış gibiydi. Uzun bir süre çok eskimiş, uyuşmuş ve paslanmış olan her şey şimdi bir silkinişte modernleşmek hem de aşırı modernleşip tekniğin en yükseğine ulaşmak isteğindeydi. Bu acelecilik yüzünden Moskova dolmuş, nüfusu çok artmıştı ve her şeyde bir karmaşa vardı. İnsanlar dükkanlarda ve tiyatrolarda itişip kakışıyor, her yerde beklemek zorunda kalıyorlardı. Her şey çok aşırı örgütlendiğinden işler pek yürümüyordu. Bir düzen getirmesi gereken yeni bürokrasi, pusulalar ve izin kağıtları yazmanın tadını çıkarmak için her şeyi ağırlaştırmaktaydı. Saat 6'da başlaması gereken büyük gece 9.30'da başlayabilmişti. Sabahın 3'ünde operadan ölü gibi yorgun ayrıldığımda söz alanların durmamacasına konuşmaları hala sürmekteydi. Her çağrıya, her buluşmaya Avrupalı olarak bir saat erken gidiyorduk. Zaman insanın elleri arasından akıp gidiyordu. Ama bakmakla, görmekle ve tartışmayla geçirdiğimiz için her saniyesi alabildiğine doluydu. Her şeyde ateşe benzer bir yan vardı. Rus insanının yüreğini tutuşturan o gizemli alevi, duygu ve düşünceleri, sıcağı sıcağına dışa vurmakta duyduğu önlenmez istek, farkında bile olmadan insanı sarıyordu. Bunu seziyordum. Niçinini ve nedenini pek bilmeden insan coşu veriyordu. Bunun nedeni belki de yeni ve tedirgin bir hava esmesiydi. İnsanın içi Ruslaşıyordu belki de. Pek çok şey muhteşemdi. Hepsinden çok da Leningrad. Azimli prenslerin dahice düşünüp gerçekleştirdiği bu kentin geniş bir panoraması ve görkemli sarayları vardı. Bir yandan da beyaz gecelerin ve Raskolnikov'un o kasvetli Petersburg'uydu. Saray çok etkileyiciydi ama şapkalarını bir zamanlar ikonların önünde yaptıkları gibi saygıyla elinde tutan işçi, asker ve köylülerin kaba ayakkabılarını sarayın salonlarında sürüyerek tabloları gizli bir gururla seyretmesi daha da unutulmazdı. Bunların şimdi bizler böyle şeyleri anlamayı öğreneceğiz diyen bir halleri vardı. Öğretmenler tombul yüzlü oğlanları gezdiriyor, sanat komiserleri biraz çekinerek kulak veren köylülere Rembrandt ve Tizian'ı anlatıyorlardı. Ağır göz kapaklarının gizlediği ürkek bakışlar, ayrıntılar anlatılırken yukarıya çevriliyordu. Her yerde olduğu gibi burada da küçük bir tuhaflık göze çarpıyordu. Bu iyi yürekli ve temiz çabalar, okuma yazma bilmeyen halkı bir gecede Beethoven ve Vermeer'i anlar duruma yükseltmek içindi. Ama böylesine yüksek değerleri bir hamlede anlaşılır yapmak ve yine bir hamlede anlayabilmek için gösterilen çabalarda her iki tarafta sabırsızlaşıyordu. Okullarda çocuklara en aşırı ve çılgın resimler yaptırılıyordu. 12 yaşındaki kızların sıralarında Hegel ve Sorel'in, o tarihte ben bile henüz tanımıyordum, yapıtları vardı. Daha okumayı bile pek beceremeyen arabacıların ellerinde de kitaplar vardı. Bunun tek nedeni kitapların okumuş olmak, yani yeni proletarya için onur ve görev anlamını taşımasıydı. Bize orta büyüklükte fabrikaları gezdirirken Avrupa ve Amerika'da böyle şeyler yokmuş gibi şaşıp kalmamızı beklediklerini gördükçe çoğu zaman gülümserdik. Bir dikiş makinesini işaret eden bir işçi büyük bir gururla "elektrikli" demiş ve hayranlık belirtmemi uman bakışlarla beni süzmüştü. Bu teknik şeyleri ilk kez gören halk, bütün bunları devrimin Lenin ve Troçki babalarının akıl edip bulduğuna büyük bir saflıkla inanıyordu. Bizler de şaşırıp hayranlık duyuyor, içimizdense alay ediyorduk. Şu Rusya ne yetenekli, ne iyi yürekli bir koca çocuk deyip kendi kendimize hep şunu soruyorduk. Büyük ders istenilen çabuklukla gerçekten öğrenilebilecek miydi? Bu plan daha da gelişebilecek miydi? Yoksa eski Rus ihmalciliği çıkmazında mı sona erecekti? Güven ve kuşku duyguları saat başı yer değiştiriyordu. Gördüklerim çoğaldıkça kuşkum da artıyordu. Ama bu çelişki benden mi kaynaklanıyordu, yoksa Rusya'nın temel yapısından, hatta kutlamaya geldiğimiz Tolstoy'un iç dünyasından mı? Yasna'ya, Polyana'ya yolculuğumda bunu Lunar Şarski'ye açtım. Lunar Şarski, Tolstoy nasıl biriydi diye karşılık verdi. Devrimci miydi yoksa gerici miydi? Bunu kendi bilir miydi bakalım? Tam bir Rus olarak her şey çabucak değişsin istiyordu. Binlerce yıl sonra her şey kaşla göz arasında değişiversin istiyordu. Gülümseyerek tıpkı bizler gibi diye ekledi. Tıpkı bizlerin yaptığı gibi bir tek formülle. Biz Rusları sabırlı sananlar yanılır. Bedence hatta ruhça sabırlıyızdır. Ama düşünce yanımız bütün öteki uluslardan daha sabırsızdır. Bizler bütün gerçekleri, gerçeğin ta kendisini hemen öğrenmek isteriz. İşte ihtiyar bundan ötürü ne acılara katlandı. Yasna'ya, Polyana'da Tolstoy'un evini dolaşırken bu ihtiyar bundan ötürü ne acılara katlandı gerçeğini hep hissettim. Ölmez yapıtlarını yazdığı masadan kalkar, kötü kunduralar yapmak için yandaki gösterişsiz odacığa geçerdi. Varlığındaki uyumsuzluktan bunaldıkça şu kapıdan, şu merdivenden dışarıya atardı kendini. Bütün savaşların düşmanı olmasına karşın savaşta düşmanlarını işte şu filintayla öldürmüştü. Varlığının bütün sorunları şu beyaz ve alçak tavanlı çiftlik evinde olanca güç ve anlamıyla karşımdaydı. Ama bu trajik durum en son dinlenme yerine geçince inanılmaz bir yumuşaklığa kavuşmuştu. Çünkü ben bütün Rusya'da Tolstoy'un mezarından daha muhteşem ve daha dokunaklı bir başka şey görmedim. Ormanın ağaçlarına gömülmüşe benzeyen o yüce ve kutsal yer her şeyden uzakta ve ıssızdı. Dikdörtgen biçiminde bir toprak yığınına benzeyen o tepeciğe dar bir patikayla gidiliyordu. Bol gölge veren iki ağaç dışında ne bekçisi ne de bir koruyanı vardı. Mezar başında torununun anlattığına göre şimdi gökyüzünü örten bu ağaçları Lev Tolstoy kendi eliyle dikmişti. O ve erkek kardeşi Nikolay, çocukluklarında bir köylü kadından dinledikleri bir söylence üzerine bu fidanları oynarken dikmişlerdi. Söylenceye göre bitki dikilen yer bir mutluluk köşesi olurdu. İhtiyar bunu çok yıllar sonra anımsayınca eliyle diktiği o ağaçların altına gömülmesini vasiyet etmişti hemen. İsteği yerine getirildi. Yüreğe işleyen bu yalınlık dünyanın en gösterişsiz mezarını oluşturdu. Ormanlığın sık ağaçlık yerindeki bu dikdörtgen toprak yığınında ne haç, ne mezar taşı, ne de bir yazı vardı. Adı ve ünü yüzünden çok çekmiş olan büyük adam, rastlantıyla bulunmuş yersiz, yurtsuz biri gibi, kimliği bilinmeyen bir asker gibi adı yazılı olmayan bir mezara gömülmüştür. Toprak yığınını çevreleyen ince parmaklık kapalı değildir ve ihtiyarın son dinlenme köşesi herkese açıktır. Ömrü boyunca huzursuz yaşayan insana en son sessizliği insanların büyük saygısı sağlamaktadır. Süslü mezarları saran meraklılar buranın büyüleyici yalınlığı karşısında büyülenmişçesine kala kalırlar. Atsız kişinin mezarında bir tanrı kelamı gibi uğulduyan rüzgardan başka hiçbir ses duyulmaz. Buradan geçen yolcu, yatanı rastgele biri, Rus topraklarında gömülü bir Rus sanır. Ama ne Napolyon'un Invalides Kilisesi'nin mermer kemerleri altındaki türbesinin, ne Goethe'nin Prensler Kabristanı'ndaki tabutunun, ne de Westminster'in mezarlarının görünümü, bir ormanda ve rüzgarın fısıltılarıyla baş başa ve görkemli bir sessizlik içinde olan bu atsız mezarınki kadar dokunaklı değildir. 14 gündür Rusya'daydım ve bu iç gerilimini hala duyuyor, hafif bir ruh sarhoşluğunun baş dönmesinden bir türlü sıyrılamıyordum. İnsanın böylesine heyecanlanması acaba nedendi? Çok geçmeden bunun nedenini buldum. Buradaki insanlardan taşan o doğal içtenliktendi. Bütün insanlığı ilgilendiren bir davaya katıldıklarına hepsi de inanmaktaydı. Bu sıkıntı ve darlıklara yüce bir görev uğruna katlanıldığı inancıyla dop doluydular. Avrupa'ya karşı bir zamanlar duyulan aşağılık duygusunun yerini aşırı bir onurlanma duygusu almıştı. İlerideydiler, her şeyde en öndeydiler. Ex Orient Lux, aydınlık doğudan gelir. Bütün iyilikler, iyi şeyler onlardan gelecekti. Büyük bir açık yüreklilikle yalansız, dolansız bu düşüncedeydiler. Gerçeği bulmuşlardı. Başkalarının ancak hayal ettiğini gerçekleştirmek onlara düşüyordu. En önemsiz bir şeyi gösterirken bile gözleri parlayarak "Bunu biz yaptık," diyorlardı. Bu "biz" sözü bütün ulusun ağzındaydı. Yolcu taşıyan arabacı kamçısıyla rastgele bir evi gösterirken bütün yüzünü kaplayan bir gülümseyişle "Bunu biz yaptık," diyordu. Üniversiteliler yurdunda birine rastlayan Tatarlar, Moğollar hemen yanına yaklaşıp kitaplarını büyük bir gururla gösteriyorlardı. Kimi Darwin, kimi Marx derken bu kitapları yazan kendileriymişçesine onurlanıyorlardı. Durmamacasına bir şeyler göstermek, anlatmak için insanın peşini bırakmıyorlardı. Onların yapıtını görmeye, birisinin gelmiş olmasına böylesine şükran duyuyorlardı. Hepsinde de Stalin'den yıllarca önce Avrupalılara karşı sonsuz güven vardı. Bağlılık okunan temiz bakışlarla bakıp içtenlikle ve kardeşçe elinizi sıkıyorlardı. İçlerinden pek azı da sevgi beslediğini ama herhangi bir saygı duymadığını belli ediyordu. Kardeştik, tovariştik, arkadaştık o kadar. Yazarlar arasında da durum böyleydi. Bir zamanlar Alexander Herzen'in olan bir evde toplanıyorduk. Hem yalnız Avrupalılar ve Ruslar değil, Tunguzlar, Gürcüler ve Kafkasyalılar da bütün Sovyet Cumhuriyetleri de Tolstoy'u anma törenine temsilci göndermişti. Çoğuyla dil bakımından anlaşamıyorduk ama bir anlaşma yine de vardı. Ara sıra bunlardan biri ayağa kalkıp yanımıza geliyor, bir kitabınızın adını söylüyor ve kalbini göstererek "onu çok severim" deyip elinizi sevgiden kırmak istercesine sıkıyor, sıkıyordu. Hepsinin de birer armağan getirmesi çok duygulandırıcıydı. Çünkü o tarihte durum çok kötüydü. Değer taşıyan bir şeyleri pek yoktu. Ama bir anı vermiş olmak için hepsi yine de bir şeyler getiriyordu. Eski ve değersiz bir el işi, okumayı beceremeyeceğiniz bir kitap, köy işi tahta oyması tablolar getiriyorlardı. Armağan bulmak benim için elbette daha kolaydı. Onların getirdiklerini Rusya'da o yıllarda bulunmayan bir jiletli tıraş makinesi, bir dolma kalem, bir paket, iyi beyaz mektup kağıdı, yumuşacık deriden bir çift terlik gibi işe yarar şeylerle karşılayabiliyordum. Bundan ötürü yurda pek az öteberiyle döndüm. O dilsiz ama yine de güçlü içtenlik insanı allak bullak ediyordu. Buradaki o gözle görülürcesine yoğun ve sıcak içtenlik bizler için yabancıydı. Çünkü bizde halka hiç mi hiç ulaşılmazdı. Bu insanlarla bir arada bulunmak her seferinde tehlikeli bir baştan çıkarma oluyordu. Rusya'yı gezen yabancı yazarlardan bazıları bundan kendisini gerçekten de kurtaramamıştı. Böyleleri gerçek kitlelerce çok sevilip alkışlandıklarını görünce onları böyle sevdirip geniş okurlara tanıtmış bir rejimi övmek zorunda olduğunu sanmıştı. Eli açıklığa, yine eli açıklıkla, taşkınlık ve bolluğa, taşkınlık ve bollukla karşılık vermek insanın yaratılışında vardır. Rusya'da zaman zaman kendimden geçip coşkunluklara coşkunca katılmama kıl payı kaldığını açıklamalıyım. 26. ayrımın sonu, sayfa 258.